Ayrım 11. Arı kovanına çomak sokan kız. Stieg Larsson, sayfa 154. Öğle yemeği almak için dışarı çıkan odadakilerin en genci Jonas Sandberg, sushi ve alkolsüz birayla geri dönüp konferans masasının etrafındakilere servis yaptı. Everett Gulberg nostaljiye kapılmıştı. Kritik bir operasyon aşamasında onun zamanında da tıpkı böyle olur, bütün gün çalıştıklarından dışarıdan yemek getirtirlerdi. Aradaki tek fark, o zamanlar hiç kimse öğle yemeğinde çiğ balık ısmarlamak gibi bir aptallık yapmazdı. Keşke Sandberg köfte, patates püresi ve böğürtlen sosu getirseydi. Şansına aç değildi. Sushi'yi bir kenara iterek ağzına bir parça ekmek atıp maden suyu içti. Konuşmaya, yemekte de devam ettiler. Durumu özetleyip gerekli önlemleri alma aşamasına gelmişlerdi. Hızlı hareket etmeleri gerekiyordu.
''Ben Zalachenko'yu hiç görmedim.'' dedi Vadensio. ''Nasıl biri?''
''Herhalde hiç değişmemiştir.'' dedi Gulberg. ''Müthiş zeki, fotoğrafik bir belleği var. Her ayrıntıyı aklında tutar. Bana sorarsan domuzun teki. Sanırım bir parça da akıl hastası.''
''Jonas, dün onunla buluştun. Senin görüşlerin ne?'' dedi Vadensio.
''Kontrol elinde tutuyor. Verdiği ultimatumu anlattım. Ya biz bu boku temizleyecekmişiz ya da o servisin canına okuyacakmış.''
''Her şey bu kadar ortaya saçılıp dökülerek basının diline düşmüşken bunu nasıl yapacakmışız ki? Bizi ne sanıyor bu adam, sihirbaz mı?'' dedi Georg Nerstrom.
''Bizim ne yapıp yapmayacağımız onun umurunda bile değildir. Onu bir tek iplerimizi elinde tutması ilgilendirir.'' dedi Gulberg.
''Senin fikrin ne? Dediklerini yapabilir mi? Basınla konuşur mu?'' diye sordu Vadensio.
''Bunu kestirmek zor. Zalachenko öyle boş tehditler savuracak biri değil. Kendisi için neyi iyi biliyorsa onu yapar. Bu durumda ne yapacağını kestiremeyiz. Eğer basınla konuşmak işine gelirse, af ya da ceza indirimi sözü alırsa konuşur. İhanete uğradığı ya da ortada bırakıldığını düşünürse de konuşabilir.''
''Sonuçlarını hesaba katmadan.''
''Özellikle de sonuçları hesaba katmadan.'' Onun önem verdiği tek şey bizden daha cesur olduğunu göstermektir. Ama konuşursa anlattıklarına inanılacağının garantisi yok ki. Bir kanıt bulabilmeleri için servisin arşivine girmeleri gerekiyor. O da bu adresi bilmiyor.
Bu riski almak ister misin? Varsayalım ki Zalachenko konuştu. Onu kim izleyecek? Eğer Björk anlattıklarını doğrularsa ne yaparız? Ya da şimdi diyaliz makinesine bağlı olan Clinton... Birdenbire kendini dine verip her şeye ve herkese öfke duymaya başlarsa, ya günah çıkarmaya kalkarsa ne olur? Bu sözüme güven, eğer biri konuşmaya başlarsa servisin sonu gelir.
Peki ne yapacağız? Masaya uzun bir sessizlik çöktükten sonra sözü yine Gulberg aldı. Sorunun birkaç parçası var. Birinci olarak Zalachenko'nun konuşması halinde olacaklar konusunda anlaşmamız gerekiyor. Şu lanet olası anayasal İsveç devleti üstümüze çullanır. Bizi yok ederler. Servisten birçok kişi kodesi boylar.
Ama bizim faaliyetlerimiz yasal. Hükümetten aldığımız görevi yerine getiriyoruz.
Boş laf, dedi Gulberg. 1960'ların ortasında yazılan silik bir kağıdın bir boka yaramayacağını benim kadar sen de biliyorsun.
Zalachenko'nun konuşması halinde olacakları düşünmek bile istemezsiniz, diye ekledi.
Yine bir sessizlik çöktü. Göründüğü kadarıyla tek çare Zalachenko'nun sessiz kalmasını sağlamak, dedi Georg Nyström sonunda. Gulberg başını salladı. Ve onun sessizliğini satın almak için dişe dokunur bir şeyler sunmalıyız. Sorun adamın ne yapacağının kestirilememesi. Bizi yalnızca kötülük olsun diye yakmaya kalkabilir. Onu nasıl kontrol altında tutacağımızı düşünmemiz gerekiyor. Bizden, dedi Jonas Sandberg, onu bu durumdan çekip çıkarmamızı ve Salander'i akıl hastanesine kapatmamızı talep ediyor.
Salander işi kolay, sorun Zalachenko. Bu da bizi sorunun ikinci parçasını düşünmeye zorluyor. Zararı en aza indirmek.
Teleborya'nın 1991 yılında yazdığı raporun dışarı sızması en az Zalachenko kadar tehlikeli bir durum. Georg Nyström öksürerek boğazını temizledi. Bu raporun polisin eline geçtiğini öğrendikten sonra hemen önlem aldım. Sapo'nun hukuk danışmanı Forelius'a gittim. O da başsavcıyla ilişkiye geçti. Başsavcı bu raporun polisten geri alınmasını ve kopyalanmamasını emretti. Şu başsavcı nasıl biri, dedi Gulberg. Hiçbir bilgim yok. Sapo'nun isteklerine göre hareket ediyor. Ayrıca söz konusu rapor gizli bir belge olduğundan başsavcının başka alternatifi yok. Yani başka türlü davranamaz.
Peki raporu okuyan polisler kim?
İki kopya var. Birini Bublanski, diğerini de meslektaşı Sonia Modik okumuş. Tabii hazırlık soruşturması için Richard Ekström'de. Ayrıca iki polisin daha okuduğunu hesaba katabiliriz. Nyström notlarını karıştırmaya başladı. Kurt Svensson ve Jerker Holmberg adında iki polis memuru en azından raporun içeriğinden haberdarlar. Yani dört polis ve bir savcı. Bunlar hakkında bir bilgimiz var mı? Savcı Ekström 42 yaşında, yıldızı yükselen biri. Adalet Bakanlığı'nda çalıştı. Dikkat çekici birkaç davaya baktı. Gayretkeş, gösteriş meraklısı, kariyerini çok önemsiyor. Sosyal demokrat mı diye sordu Gulberg. Büyük ihtimalle ama aktif değil. Soruşturma ekibinin lideri Bublanski öyle mi? Televizyonda bir basın toplantısında gördüm. Kameralardan hoşlanıra benzemiyordu. 52 yaşında, muhteşem bir sicili var. Ayrıca boyun eğmemek gibi bir de ünü. Sağlam bir Yahudi. Şu kadın kim bu? Sonia Modik. Evli, 39 yaşında, iki çocuğu var. Kariyerinde hızlı yükseldi. Teleborian onu duygusal, her şeyi sorgulayan biri diye tanımlıyor. Devam et. Kurt Svensson sıkı biri, 38 yaşında. Gangenhetenli. Birkaç yıl önce bir holiganı vurup öldürdüğünden epeyce dikkat çekti. Mahkemede beraat etti. Bublanski Gunnar Björk'ü yakalamaya onu gönderdi. Anlıyorum. Şu holigan işini bir yere not edin. Bublanski'nin grubunun üzerine şüphe düşürebilmek için bu adamın polislik mesleğine uygun davranmadığı tezine başvurabiliriz. Sanırım basınla ilişkilerimiz hala sürüyor. Şu son kişi... Jerker Holmberg, 55 yaşında, Norlandlı. Olay yeri incelemesinde gerçek bir uzman. Birkaç yıl önce komiserlik eğitimi önerildiğinde reddetti. Belli ki yaptığı işi seviyor. İçlerinde politikayla aktif uğraşan var mı? Hayır, yalnızca Holmberg'in babası 1970'li yıllarda Merkez Parti'den belediye meclis üyesiymiş. Sağlam bir gruba benziyor. Sanırım aralarında da sıkı bir ilişki vardır. Bir biçimde aralarına nifak sokamaz mıyız? Ekipte beşinci bir polis daha vardı dedi Nyström. Hans Faste 47 yaşında. Bublanski ile ciddi bir fikir ayrılığına düştü. O kadar ciddiydi ki hastalık raporu alıp gruptan ayrıldı. Peki bu adam hakkında ne biliyoruz? Sorduklarımdan değişik cevaplar aldım. Sicili kabarık ama öyle önemli bir şey yok. Tam bir profesyonel, yalnız geçimsiz biri. Bublanski ile aralarındaki kavganın nedeni Lisbeth Salander gibi görünüyor. Nasıl yani? Faste gazetelerin yazdığı gibi bu öyküyü satanist lezbiyen bir gruba bağlamak istemiş. Salander'den hiç hoşlanmıyor. Kızın varlığını kendisi için bir tür aşağılanma gibi görüyor. Salander hakkında yayılan dedikoduların yarısının arkasında o var. Eski bir meslektaşının söylediğine göre kadınlarla genel olarak sorunu varmış. İlginç diyen Gulberg bir süre düşündü. Madem ki gazeteler lezbiyen bir çeteden bahsediyor, o zaman biz de bunu işleyebiliriz. Salander'in güvenilirliğini bu yolla sarsabiliriz. Björk'ün raporunu okuyan polisler de bir başka sorun. Onları izole edemez miyiz diye sordu Sandberg. Madensio bir sigara daha yaktı. Soruşturma savcısı Ekström dedim ya. Ama işleri Bublanski yürütüyor dedi Nyström. Evet ama o karar merciği değil diyen Vansio düşünceli görünüyordu. Gulberg'e baktı. Senin tecrübelerin benden daha fazla. Bu öyküde birçok ipucu var. Şu Bublanski ile Modig'i Salander'den uzak tutmalıyız diye düşünüyorum. Haklısın dedi Gulberg. Tam da bunu yapacağız. Bublanski, Bjurman ve Enskede cinayetlerinin izini süren ekibin başında. Salander onlar için artık güncel değil. Bir de şu Alman Niedermann var. Yani Bublanski ile ekibi bütün dikkatlerini bu adamın yakalanmasına vereceklerdir. Evet. Salander artık onların konusu değil. Ayrıca Nick Warren soruşturması da var. Üç eski cinayet. Niedermann'la bir bağ kuruluyor. Soruşturma Södertalye'de yürütülüyor. Ama diğer soruşturmalarla birleştirilecektir. Yani kısaca Bublanski'nin elleri bir süreliğine çok dolu. Kim bilir belki Niedermann denilen adamı da yakalar. Şu Faste tekrar ekibe dönecek mi? Salander'e karşı yürüteceğimiz şüphe kampanyası için uygun birine benziyor. Ne düşündüğünü anlıyorum dedi Vadensio. Ekström'ün iki davayı birbirinden ayırmasını hesaplıyorsun. Ama bunun için Ekström'ü kontrol etmemiz gerekiyor. Bu mesele değil diyen Gulberg göz ucuyla Nyström'e baktı. Ben Ekström'le ilgilenirim dedi Nyström. Tahminimce şimdi Zalachenko'nun adını hiç duymamış olmayı diliyordur. Sapo Björk'ün raporunu istediğinde hemen teslim etti. Devletin güvenliği söz konusuyken elbette hep böyle davranacaktır. ''Ne yapmayı düşünüyorsun?'' diye merak ve şüpheyle sordu Vadensio.
Benim senaryom şu dedi Nyström. Münasip bir dille meslek hayatının sona ermemesi için neler yapması gerektiğini anlatacağız.
Asıl önemlisi sorunun üçüncü parçası dedi Goldberg. Björk'ün raporunu polisler bulmadı. Bir gazeteciden aldılar. Bu durumda basın ciddi bir sorun. Millennium.
Nyström not defterini açtı. Mikael Blomqvist dedi. Masadaki herkes Wennerström olayından dolayı Blomqvist'in adını duymuştu.
Öldürülen gazeteci Doug Swenson, Millennium adına kadın ticaretiyle ilgili bir dosya hazırlıyordu. Dikkatlerini Zalachenko'nun üzerinde yoğunlaştırmıştı. Doug'ın cesedini Mikael Blomqvist buldu. Ayrıca Lisbeth Salander'i de tanıyor ve onun suçsuz olduğunu iddia ediyor.
Bu adam Zalachenko'nun kızını nasıl tanıyabilir? Büyük bir tesadüf olmalı.
Bizce tesadüf değil dedi Vadensio. Salander bir biçimde herkesi birbirine bağlıyor. Bunun nasıl olduğunu bilmiyoruz ama akla uygun tek açıklama bu.
Goldberg sessizce oturup not defterine iç içe birkaç daire çizdikten sonra ayağa kalktı.
Bir süre düşünmeliyim dedi. Kısa bir yürüyüş yapacağım. Bir saat sonra görüşürüz.
Goldberg söylediği gibi bir saat değil, yaklaşık 4 saat sonra dönecekti. 10 dakika dolaştıktan sonra tuhaf kahve çeşitleri satan bir kafeye girdi. Koyu bir kahve ısmarlayıp kapının girişindeki masaya oturdu. İçine düştükleri durumu enine boyuna tartarak bir çıkış yolu bulmaya çalıştı. Arada bir not defterine bir şeyler karaladı, 1,5 saat sonra kafasında bir plan şekillenmeye başlamıştı. Mükemmel bir plan değildi ama bütün imkanlarını gözden geçirdikten sonra kesin bir çözüm üretmeleri gerektiği sonucuna varmıştı. Şanslarına bu planı uygulayabilmek için elinde yeterli insan kaynağı vardı. Kafeden çıktı, bir telefon kulübesinden Vadensio'yu aradı.
Toplantıyı birkaç saat ileri alacağız dedi. Yapmam gereken bir şey var. Öğleden sonra saat 2'de buluşmaya ne dersin?
Bir taksiye binip gideceği adresi söyledi. Aslında düşük emekli maaşıyla taksiye binecek lüksü yoktu. Ama artık bu tür cimrilikleri yapabilecek yaşı geçmişti. Belirttiği adreste indikten sonra 2 sokak ötedeki bir evin kapı zilini çaldı. Kapıyı 40 yaşlarında bir kadın açtı.
İyi günler, Frederick Clinton'ı aramıştım.
Kim geldi diyeyim?
Eski bir meslektaşı.
Kadın başını salladı, onu içeri alıp oturma odasına götürdü. Clinton oturduğu koltuktan yavaşça doğruldu. 68'indeydi ama çok daha yaşlı gösteriyordu. Hastalığın üzerinde bıraktığı izler çok açıktı.
''Goldberg!'' dedi Clinton şaşkın bir ifadeyle.
İki eski ajan uzun bir süre birbirlerini süzdükten sonra kucaklaştılar.
''Seni bir daha göreceğimi hiç sanmıyordum. Herhalde seni buraya bu getirdi.'' diyerek sehpanın üzerine duran gazeteyi işaret etti Clinton.
Gazetenin baş sayfasında Niederman'ın resmi ve polis katili Danimarka'da aranıyor manşeti vardı.
Nasılsın dedi Goldberg. Hastayım.
Görüyorum.
Eğer yeni bir böbrek bulamazsam yakında ölürüm. Bulma ihtimalim de çok düşük.
Goldberg'i içeri alan kadın oturma odasının kapısına gelip bir istekleri olup olmadığını sordu.
Kahve diyen Goldberg kadın gittikten sonra Clinton'a döndü.
Kim bu kadın?
Kızım.
Goldberg başını salladı. Uzun yıllar çok yakın mesaide bulunmalarına karşın servis elemanlarının dışarıda birbirleriyle hiç temasla bulunmama gibi şaşırtıcı bir gelenekleri vardı. Goldberg her çalışanın karakter özelliklerini, güçlerini, zayıflıklarını bilirdi. Ama aile ilişkileri hakkında belli belirsiz bir bilgisi vardı. Clinton 20 yıl boyunca belki de onun en yakın meslektaşıydı. Evli ve çocuklu olduğunu biliyordu. Ama ne çocuğunun ne karısının ismini ne de Clinton'ın yazları nereye gittiğini bilirdi. Servisin dışındaki özel hayat kutsaldı, tartışılmazdı.
''Ne istiyorsun?'' dedi Clinton.
''Vadensio hakkında ne düşündüğünü sorabilir miyim?''
Clinton başını iki yana salladı.
''Ben artık bu işlere karışmıyorum.''
Sana bunu sormadım. Onu tanıyorsun. 10 yıl senin emrinde çalıştı.
Bugün bölümün başında o var. Benim ne düşündüğümün hiçbir önemi yok.
Bu işi yapabiliyor mu?
Aptal değil.
Ama?
Analiz yeteneği var. Parçaları da bir araya getirmekte iyi. İçgüdüleri gelişmiş. Bütçeyi dengelemeyi biliyor. Ki biz bunun imkansız olduğunu düşünürdük.
Goldberg başını salladı. Clinton duymayı beklediği en önemli özellikten bahsetmemişti.
''İşe dönmeye hazır mısın?''
Clinton Goldberg'e şaşkınlıkla baktı. Uzun bir süre tereddüt ettikten sonra
''Evet, 2 günde bir hastaneye gidip 10 saat diyaliz makinesine bağlanıyorum. Nefesim kesilmeden merdivenleri çıkamıyorum. Hiçbir şeye mecalim yok.'' dedi.
''Sana ihtiyacım var, son bir operasyon.''
''Yapamam.''
Yapabilirsin. 2 günde bir 9 saat diyaliz makinesine bağlanacaksın. Merdiven çıkmak yerine asansöre bineceksin. Eğer gerekirse seni taşıyacak birini de bulurum. Beynine ihtiyacım var.
Clinton hafif bir iç çekti. Anlat bakalım dedi.
Acil operasyon yapmamızı gerektiren çok karmaşık bir durum yaşıyoruz. Vadens yönün yanında operasyon bölümüne bakan toy bir herif var. Jonas Sandberg. Vadens yön yapılması gerekenleri yapacak kalitede biri değil. Tamam, bütçeyi dengede tutacak kadar cambaz olabilir. Ama operasyon kararı almaya çekiniyor. Servisi gerekli arazi çalışmasına sürmekten korkuyor.
Clinton'ın yüzünde solgun bir gülümseme belirdi.
Operasyon 2 ayrı cephede yürütülecek. Bir cephesi Zalachenko. Aklını başına toplamasını sağlamalıyım ve bunu nasıl yapacağımı biliyorum. İkinci cephe burası. Stockholm ve maalesef bölümde bu savaşı yürütecek kalitede kimse yok. Bana bir komutan lazım. Son bir görev. Bir planım var. Jonas Sandberg ile Georg Nyström ayak işlerini yapacaklar. Operasyonu sen yürüteceksin.
Sen ne istediğinin farkında değilsin.
Hayır, pekala farkındayım. Var mısın yok musun? Buna sen karar vereceksin. Ama biz eski tüfekler ya silkinip üzerimize düşeni yapacağız ya da birkaç hafta içinde servisin kapısına kilit vurulmasını seyredeceğiz.
Clinton bir kolunu koltuğun kenarına dayayıp başını avucuna yaslayarak 2 dakika boyunca düşündü. Anlat bakalım şu planını dedi sonunda.
Goldberg ve Clinton 2 saat boyunca konuştular. Goldberg, Frederick Clinton'la birlikte odasına girdiğinde Vadensio'nun gözleri büyüdü. Clinton iskelet gibiydi. Yürümekte ve nefes almakta zorlandığı belliydi. Bir elini Goldberg'in omzuna koymuş dinleniyordu.
''Neler oluyor Tanrı aşkına?'' dedi Vadensio.
''Haydi toplantıya başlayalım.'' dedi Goldberg kısaca. Vadensio'nun odasındaki masanın etrafında toplandılar. Clinton ona uzatılan koltuğa çöktü.
''Hepiniz Frederick Clinton'u tanıyorsunuz.'' dedi Goldberg.
''Tanıyoruz ama'' dedi Vadensio, ''burada ne işi var?''
Aktif göreve dönmeye karar verdi. Şu anki kriz atlatılana kadar servisin operasyon işlerini yürütecek. Goldberg elini kaldırarak protestoya hazırlanan Vadensio'yu susturdu.
''Clinton yorgun, bir asistana ihtiyacı var. Diyaliz makinesine bağlanması için her gün hastaneye götürülecek.''
Vadensio, onun pratik işlerini yürütmek için 2 asistan işe alacaksın. Bu olaylarla ilgili bütün operasyon kararlarını Clinton alacak.'' Susup tepkileri bekledi. Hiç kimseden itiraz gelmeyince devam etti.
Bir planım var. Sanırım bu bizi kıyıya çıkaracaktır. Ama elimizdeki fırsatı kaçırmamak için hızlı davranmamız gerekiyor. Her şey siz servistekilerin ne kadar kararlı davranacağınıza bağlı.
Vadensio, Goldberg'in söylediklerini bir tür meydan okuma gibi aldı.
Dinliyorum.
Birincisi, polisler konusunu karara bağladığımız gibi çözeceğiz. Onları Niederman'ın peşine takarak Salander soruşturmasından uzaklaştıracağız. Bu Georg Nyström'ün işi. Niederman'ın akıbeti önemli değil. Salander işine Fasten'in bakmasını sağlayacağız.
İyi bir plana benziyor dedi Nyström. Savcı Ekström'le özel bir konuşma yapacağım.
Ya ipe un sararsa?
Hayır, sarmayacak. Kariyerini çok önemsiyor ve çıkarının nerede olduğunun farkında. Direnecek olursa kulağını çekerim. Bir skandala bulaşmaktan ödü kopuyor.
İyi. İkinci adım Millennium ve Mikael Blomqvist. Clinton'ın işe dönme nedeni de bu. Olağan dışı önlemler gerekiyor.
Büyük ihtimalle hoşlanmayacağım önlemler dedi Vadensio.
Büyük ihtimalle öyle ama Millennium basit yöntemlerle manipüle edilemez. Bizi yalnızca Björk'ün 1991 yılında hazırladığı raporla tehdit edebilirler. Anladığım kadarıyla bu rapor 2, bilemedin 3 yerde var. Raporu Lisbeth Salander buldu. Mikael Blomqvist de bir biçimde ondan aldı. Demek ki polis tarafından aranırken Salander'in Blomqvist'le ilişkisi vardı.
Clinton bir elini kaldırarak ilk defa konuşmaya katıldı.
Bu aynı zamanda rakibimizin karakteri hakkında bir fikir veriyor. Yani Blomqvist risk almaktan korkmuyor. Wennerström olayını unutmayın.
Goldberg başını salladı. Blomqvist bu raporu Millennium Genel Yayın Yönetmeni Erika Berger'e, o da Bublanski'ye verdi. Demek ki raporu Erika Berger de okudu. Ayrıca kopyaladıklarını da hesaplamalıyız. Sanırım bir kopya Blomqvist'te, bir kopya da dergide var.
Akla uygun dedi Vadensio.
Millennium aylık bir dergi, yani bu raporu yarın hemen yayınlayamazlar. Daha zamanımız var. Bu 2 raporu da ele geçirmeliyiz. Bunu başsavcı ile yapamayız.
Anlıyorum.
Yani Blomqvist'in eviyle Millennium dergisine hırsız girecek.
Jonas, bu işi sen organize edebilir misin? Jonas Sandberg göz ucuyla Vadensio'ya baktı. Evert, senin artık bu tür işler yapmadığımızı anlaman gerekiyor. Zaman değişti, bilgisayar ve gözetim çağındayız. Böyle bir operasyonu yürütecek koşullarımız yok. Gulberg masanın üzerinden ona doğru eğildi. Vadensio, bu tür bir operasyon için her ne bok gerekiyorsa bulmak senin işin. Dışarıdan adam tut. Gerekirse şu yeni yetme mafyalardan. Blomqvist denilen adamın kafasını kıracak birilerini bul. Bu iki kopya mutlaka ele geçirilecek. Eğer ellerinde belge olmazsa hiçbir bok ispat edemezler. Bu işi başaramazsanız parmağınız kıçınızda, anayasa komisyonundan birilerinin gelip kapınızı çalmasını beklersiniz. Gulberg ile Vadensio uzun süre birbirlerine baktılar. Ben bu işi üstlenebilirim dedi birden Sandberg. Gulberg başını henüz çaylak diye gördüğü Sandberg'e çevirdi. Bu tür bir işi organize edebileceğinden gerçekten emin misin? Sandberg başını salladı. İyi, şu andan itibaren şefin Clinton, emirleri ondan alacaksın. Bir takım keşif faaliyetleri yapmak gerekecek. Operasyon bölümünü güçlendirmeliyiz dedi Nystrom. Önerebileceğim birkaç isim var. Biri Martenson, Sapo'nun dış işlerine bakıyor. Korkusuz, gelecek vaat eden biri. Uzun bir süre onu buraya almayı, hatta benim yerimi alabileceğini bile düşünmüştüm. Güzel dedi Gulberg, buna Clinton karar verir. Kötü bir haber dedi Georg Nystrom. Korkarım bir üçüncü kopya daha var. Nerede? Öğleden sonra Lisbeth Salander'in Annika Giannini diye bir avukat tuttuğunu öğrendim. Mikael Blomqvist'in kız kardeşi. Haklısın. Blomqvist mutlaka kız kardeşine bir kopya vermiştir. Başka türlüsü düşünülemez. Demek ki üç kişiyi, Berger, Blomqvist ve Giannini'yi mercek altına alacağız. Berger hakkında fazla kaygılanmamız gerekmiyor. Bugün Svenska Morgan Posten gazetesinin genel yayın yönetmenliğine getirildiği açıklandı. Artık Millennium'la bir ilişkisi kalmadı. İyi ama yine de sen gözünü ondan ayırma. Millennium'a gelince telefonlarını dinleyelim. Yazı işlerinde çalışanların telefonlarını da. E-postalarını da kontrol etmeliyiz. Kimlerle buluşup kimlerle konuşuyorlar araştıralım. Neler planlıyorlar öğrenelim. Önceliğimiz raporun kopyalarını ele geçirmek. Diğer işler ayrıntı. Vadensio huzursuz görünüyordu. Evet, bizden bir derginin yazı işlerine karşı operasyon yapmamızı istiyorsun. Bundan daha tehlikeli bir şey olamaz. Başka bir alternatifin yok. Ya kollarını sıvarsın ya da senin yerini başkası alır. Bu tehdit masanın üzerinde bir bulut gibi asılı kalmıştı. Sanırım Millennium işi halledilebilir dedi Jonas Sandberg. Ama bu bizim asıl sorunumuzu çözmez. Şu senin Zalachenko'yu ne yapacağız? Eğer o konuşursa yaptığımız her şey boşa gider. Biliyorum dedi Gulberg. Operasyonun o kısmı benim işim. Sanırım onu susmaya ikna edecek bir kozum var. Ama hazırlık yapmak gerekiyor. Akşam Göteborg'a gideceğim. Susup şöyle bir etrafındakileri inceledikten sonra gözlerini Vadensio'ya dikti. Benim yokluğumda operasyon kararlarını Clinton verecek dedi. Vadensio bir süre tereddüt ettikten sonra başını salladı. Doktor Helena Enrin, meslektaşı Anders Jonasson'la Lisbeth Salander'in durumu hakkında pazartesi akşamı bir değerlendirme yaptıktan sonra ziyaretçi kabul edebilecek kadar düzeldiğine karar verdi. Salander'in ilk ziyaretçileri yalnızca 15 dakikalık bir görüşme izni koparan iki cinayet masası memuruydu. Salander odasına girip iki sandalye çekerek yatağının kenarına oturan memurlara dikkatle baktı. Merhaba, benim adım Markus Erlander, cinayet masası komiseriyim, Göteborg'da çalışıyorum. Bu da Stockholm'den meslektaşım Sonja Modig. Lisbeth Salander selam vermedi, hatta kılı bile kıpırdamadı. Sonja Modig'in Bublanski'nin grubundan olduğunu biliyordu. Erlander hafifçe gülümsedi. Anladığım kadarıyla devlet memurlarıyla konuşmama gibi bir huyum var. Şimdi yalnızca sana bilgi vereceğim. Senin bir şey söylemen gerekmiyor. Ama dinlersen minnettar olurum. Bugün konuşmamız gereken birkaç şey var. Gelecekte birkaç şey daha konuşacağız. Lisbeth Salander susmaya devam etti. Öncelikle arkadaşım Blomqvist, Annika Giannini diye bir avukatın seni temsil edeceğini bize bildirdi. Bir zamanlar bu konuyu konuşmuşsunuz. Eğer öyleyse onayına ihtiyacımız var. Şimdi soruyorum, avukat Giannini'nin Göteborg'a gelip vekaletini üstlenmesini kabul ediyor musun? Lisbeth Salander bir şey demedi. Annika Giannini'nin Mikael'in kız kardeşi olduğunu biliyordu. Mikael gönderdiği bir e-postada ondan bahsetmiş ama Lisbeth avukata ihtiyaç duymadığından hiçbir cevap vermemişti.
Üzgünüm ama bir cevap almak zorundayım. Yalnızca bir evet ya da hayır yeter. Eğer kabul edersen Göteborg savcısı Giannini ile ilişkiye geçecek. Kabul etmezsen devlet sana bir avukat atayacak. Hangisini istiyorsun?
Lisbeth Salander durumu tarttı. Büyük ihtimalle bir avukata ihtiyacı vardı. Ama bu avukatın Kalle Hergele Blomquist'in kız kardeşi olacağını düşündüğünde karnına sancılar giriyordu. Eğer kabul ederse Blomquist sevinecekti. Diğer yandan hiç tanımadığı birinin savunmasını üstlenmesi daha iyi değildi. En sonunda ağzını açıp bir sözcük mırıldandı. Giannini.
Güzel, teşekkürler. Şimdi sana bir soru daha soracağım. Avukatın yanında olmadan tek bir sözcük etmen gerekmiyor. Ama en azından benim anladığım kadarıyla bu sorunun senin davanla ilgisi yok. Ronald Niedermann adında 37 yaşındaki bir Alman'ı arıyoruz. Polis cinayetinden.
Lisbeth Salander dikkat kesildi. İşte bu yeni bir haberdi. Zalachenko'nun başına baltayı indirdikten sonra olanları bilmiyordu.
Biz Göteborg polisi olarak onu en kısa zamanda ele geçirmek istiyoruz. Stockholm'den meslektaşlarım da 3 cinayetle ilgili bu adamı sorgulamak istiyor. Daha önce senin işlediğinden şüphelendikleri cinayetler. Yardımını rica ediyoruz. Herhangi bir...
Onun nereye gidebileceğine dair bir fikrin var mı?
Lisbeth kuşkulu bakışlarını Erlander'den Modig'e çevirdi.
Kardeşim olduğunu bilmiyorlar.
Niedermann'ın yakalanmasını isteyip istemediğinden emin değildi. Onu kendisi ele geçirip bir deliğe gömmeyi tercih ederdi. Omuzlarını silkti. Silker silkmez de sol omzuna keskin bir acı saplandı.
Bugün günlerden ne diye sordu.
Pazartesi.
Lisbeth bir süre düşündü.
Niedermann'ın adını önceki hafta Perşembe günü duydum. İzini sürerek Gosseberga'ya geldim. Şimdi nereye saklandığını ya da nereye kaçmaya düşündüğünü bilmiyorum. Tahminimce yurt dışına çıkmayı deneyecektir.
Niçin böyle düşünüyorsun?
Çünkü Niedermann mezarımı kazmak için ormana gittiğinde Zalachenko bana onun artık yeterince dikkat çektiğini, bu yüzden yurt dışına göndermeyi planladığını söyledi.
Lisbeth Salander 12 yaşından beri hiçbir polisle bu kadar uzun süre konuşmamıştı.
Zalachenko, yani senin baban.
Bak işte bunu biliyorlardı. Büyük ihtimalle Kalle Hergele Blomquist söylemişti.
Onu öldürmeye teşebbüs ettiğin iddiasıyla senden şikayetçi oldu. Dava şimdi savcının önünde. Büyük ihtimalle bundan yargılanacaksın. Ayrıca ağır eziyetten tutuklusun. Zalachenko'nun kafasına bir balta geçirmişsin.
Lisbeth bir şey demedi. Uzun bir sessizlik oldu. Sonya Modig yatağa eğilip alçak bir sesle, ''Polisin Zalachenko'nun anlattığı öyküye inanmadığını bilesin.'' dedi. ''Avukatınla bu konuyu konuş. Daha sonra tekrar uğrarım.''
Erlander başını salladı, ayağa kalktılar. Lisbeth Salander polislerin insan gibi, hatta neredeyse arkadaşça davranmaları karşısında şaşırmıştı.
Sonya Modig'in söylediklerinin ne anlama geldiğini düşündükten sonra bunun arkasında bir bit yeniği olduğuna karar verdi.
11. ayrımın sonu. Sayfa 171.